18. ayrım. Sayfa No. 136. Tarihçiler enternasyonalinin ihtilalin en büyük marşı olduğunu yazacaklardır. Fakat ihtilali görmüş olan şehirlerin kendi ilahileri vardı. İleride Petrogradlılar John Gray şarkısını duyunca o açlık, mücadele ve umutla geçen yılları hatırlayacaklardı. Bu dansa Foxtrot deniliyordu. Bu parçanın ritmi ve melodisi sınır dışındaki Avrupa'daki ülkelerde çalınan yeni danslarınkinin aynıydı. John Gray adında bir yabancıdan bahsediyordu bu şarkı. John Gray'in sevgilisi Kitty, çocuklar olmasından korktuğu için genç adamın aşkını reddediyor ve bunu açıkça ona anlatıyordu. Petrograd'da kolera salgını olmuştu. Bunu tifüs takip etmişti. Bu koleradan da kötüydü. Fakat hepsinden daha kötüsü John Gray salgınıydı. Kooperatiflerin önünde kuyruğa giren adamlar sıklıkla John Gray'i çalıyorlardı. Okullarda tatil saatlerinde genç çiftler büyük salonda dans ediyorlar ve uysal bir öğrenci onlara John Gray çalıyordu. Süratle giden tramvayların basamaklarına yapışan adamlar umutsuz umutsuz John Gray'i söylüyorlardı. İşçilerin kulüplerinde dikkatle Marksizm hakkındaki konferanslar dinleniyor, sonra bir yoldaş akordu bozuk, piyanoda maharetini göstermek için John Gray'i çalıyordu. Şarkının neşesinde bir hüzün gizliydi. Hızlı ritmi ise sinirleri geriyordu. Şarkının hafifliği uzaklarda olan erişilmez bir şey için yalvarmaya benziyordu. Kış geceleri fırtınayla yağan kar, kızıl bayrakları dalgalandırırken şehir John Gray'in kısa, sert notalarıyla dua ediyordu. Lydia şiddetle çalıyordu. Çiftler salonda modası geçmiş, two step'i oynayarak dönüyorlardı. Aslında sesi hiç de güzel olmayan Irina, şarkının sözlerini yarı söylüyor, yarı mırıldanıyordu. Genç kız, Vaudeville tiyatrosunda bir Almanın bu şarkıyı söylediğini duymuştu ve onu taklit ediyordu. John Gray, cesur ve atılgandı. Kitty çok güzeldi. Johnny deli gibi sevdi. Kitty'yi duygularını gizleyemedi. Aşkını açıkça anlattı. Fakat Kitty buna hayır dedi. Kira Leo'nun kolları arasındaydı. Dans ederlerken genç kadına bakan Leo, şampanya kadehleriyle dolu böyle bir yerde dans edeceğiz diye fısıldadı. Pullu elbiseler, çıplak kollar olacak. Nakt lokal denilen bir yerde dans edeceğiz. Kira gözlerini kapattı. Kendisini ustaca ve emredercisine bir şekilde idare eden bu vücut, onu uzun zaman önce karanlık bir nehrin yanında gördüğü başka bir aleme götürmüştü. O karanlık nehir, kırılan kadehlerin şarkısını mırıldanıyordu. Baba, Andrea'ya dans öğretmeyi üstüne almıştı. Genç adamı kolundan çekip kalabalığın arasına soktu. Andrea'yı bir kedi yavrusunu bile incitmekten çekinen bir kaplan gibi gülümseyerek itaat etti. Baba, onun fena bir öğrenci olmadığını düşünüyordu. Genç kız, sert bir komünistin ahlakını bozacağını düşünerek kendisini çok cesur ve küstah buluyordu. Bir taraftan da Andrea'yı daha fazla baştan çıkaramayacağını üzülüyordu. Güzelliğini aldırış etmeyen bir erkekle karşılaşmak kızı hayal kırıklığına uğratmıştı. Andrea'yı Lydia veya soğuk soluk suratlı yaratığa yaptığı gibi Vava'yı da sakin gözlerle süzüyordu. Lydia kader valsini çalmaya başladı. Andrea'yı Kira'yı dansa kaldırdı. Leo soğuk bir şekilde gülümseyerek bir şey söylemeden onların yanından ayrıldı. Andrea'yı genç kadını döndürerek diğerlerinin arasına soktu. Kira, Vava iyi bir öğretmendir diye fısıldadı. Yalnız beni sıkı tut. Oh evet, daha sıkı tut. Kader valsı ağır ve yumuşaktı. Arada sırada müzik bir an susuyor ve sonra tekrar ağır ağır başlıyordu. Vals, kabarık saten eteklerin hışırdayarak cevap vermesini bekler gibiydi. Vals artık mevcut olmayan bir balo salonunu arıyordu. Kira yarı alaycı yarı utangaç gülümseyen ciddi genç adama baktı. Başını onun göğsüne bastırdı. Bir an göz göze geldiler. Kira'nın gözlerinde bir alev yanıp söndü. Sonra genç kadın başını çekti. Karışık saçı Andrea'nın bir düğmesine takılmıştı. Birkaç tel koparak düğmeye sarılı kaldı. Andrea'yı kollarının arasında yumuşacık ipeği ve bunun altındaki ince vücudu hissediyordu. Kira'nın açık yakasından içeri bakınca göğüslerinin arasındaki çizgiyi gördü. Bir daha da bakmadı. Leo Riftal'e dans ediyordu. Gözleri sessiz bir anlaşmayla birleşmişti. Kadın vücudunu genç adama yaslamıştı. Baba gururla dönerek çiftin yanlarından geçiyordu. Elini zafer dolu bir edayla Victor'un omzuna dayamıştı. Kolya Simi Atkin çekingenlik içinde Vava'yı seyrediyordu. Genç kızla dans etmekten çekiniyordu. Boyu Vava'dan kısaydı. Genç adam Vava'ya umutsuzca bağlanmıştı. Bunu herkesin bildiğinin de farkındaydı. Diğerleri kendisiyle alay ediyordu ama genç adam acı içindeydi. Soluk yüzlü kansız genç adamın fötür çizmeleri avizeyi titretiyordu. Bunun ucundan sarkan kristaller birbirine çarparak tatlı sesler çıkarmaktaydılar. Kadın bir ara Vava'nın parlak rugan ayakkabısına da bastı. Düşünceli bir misafir şömineye bir odun daha attı. Bu cızırdayarak yanmaya başladı ve dumanlar etrafa yayıldı. Dikkatsiz bir misafir yaş bir odun getirmişti. Gece saat 2'de babanın annesi mahcup ifadeli soluk yüzünü kapının aralığından uzatarak misafirlere bir şeyler içer misiniz diye sordu. Herkes heyecanla yemek odasına koşunca bir vals ise yarıda kaldı. Yemek odasındaki büyük masaya beyaz örtü yayılmıştı. Gümüş ve kristaller ışıkta pırıl pırıl parlıyordu. İncecik çatallar sıralanmıştı. Pahalı beyaz porselen tabaklarda kara ekmek dilimleri vardı. Galiba bunlara biraz tereyağı sürülmüştü. Kuru balık dilimleri, patates kabuğundan yapılmış kurabiyeler, lahana turşusu ve çay masayı süslüyordu. Çaya şeker yerine kahverengi yapışkan bir karamele konulacaktı. Babanın annesi nazik bir tavırla gülümsedi. Lütfen her şeyden birer tane alın. Hepinize yetecek kadar var. Ben her şeyi saydım. Babanın babası masanın başında oturuyordu. Adam tatlı tatlı gülümsemekteydi. Doktordu. Hem de jinekolog. İhtilalden önce başarıya ulaşamamıştı. İhtilalden sonra iki şey onun yükselmesine yardım etmişti. Doktor olduğu için kendisi serbest meslektendi. Ona istismarcı gözüyle bakmıyorlardı. İkincisi de adam kanuni sayılamayan ameliyatlar yapılıyordu. Doktor bir iki yıl içerisinde eski çevresinin varlıklı insanı haline gelmişti. Hatta onlardan kat kat yüksekti. Adam iki eliyle ceketinin yakasını tutmuş, arkasına rahatça yaslanmıştı. Kocaman göbeğinin üstünde altın bir köstek parıldıyordu. Bu zincire takılı türlü süsler nefes aldıkça oynamaktaydı. Yüzü çok etkiliydi. Küçük gözleri bu et yığınının arasında kaybolmuştu sanki. Misafirlere tatlı tatlı gülümsedi. Ev sahipliği artık ender rastlanan bir şeydi. Kendisi ev sahibi olarak imrenilecek bir durumdaydı. Üstelik misafirlerine yiyecek ikram edebilen bir ev sahibi. Eski günlerde meşhur sanayici Argonov'un Amiral Kovalenski'nin önünde saygıyla eğilirken şimdi onların çocuklarına ev sahipliği yapıyordu. Kendi kendine düşünerek ertesi sabah Kızıl Hava Kuvvetleri'ne biraz daha bağış yapmaya karar verdi. Elinde gümüş tepsiyle içeriye giren hizmetçi görünce adamın yüzündeki gülümseme yayıldı. Tepside 6 şişe eski şarap vardı. Doktorun nüfuzlu hastalarından biri hediye etmişti şarapları. Adam kristal kadehlere şarap koyarken bir taraftan da gülüyordu. Eski şarap. Savaştan önce bulunan nadir içkilerden. Çocuklar şimdiye kadar böyle bir şarap tatmadığınıza bahse girebilirim. Kadehler elden ele geçerek masadakilere verildi. Kira, Leo ile Andrei'nin arasında oturuyordu. Andrei son derece ciddi bir tavırla kadehini kaldırdı. Sağlığına içiyorum, Kira. Leo ise yabancı bir barda eğlenen bir diplomat gibi kadehini zarif bir tavırla kaldırarak Kira diye mırıldandı. Sınıfça benden üstün olan arkadaşın senin şerefine içti. Ben de kadehimi zarif ev sahibimizin şerefine kaldırıyorum. Baba memnunluğundan tatlı tatlı gülümsedi. Leo kadehini kıza kaldırmasına rağmen gözleri risadaydı. Misafir odasına dönünce sönmek üzere olan ateşi tekrar canlandırmak gerekti. Lydia tekrar piyanoya oturdu. Birkaç çift tembel tembel dans etti. Vava parmakları tütsü kokan ölmüş bir kadından bahseden bir şarkı söyledi. Kolya Simiatkin sarhoş taklit yaptı. Viktor da fıkradan anlattı. Diğerleri de onu taklit ettiler. Hikayelerden bazıları siyasiydi. Odadakiler yan gözle Andrei'yi süzüyorlardı. Bazı hikayeler yarıda kaldı. Anlatanlardan biri kızarıp kekeleyerek sustu. Saat 5'te herkes yorulmuştu ama güneş doğmadan evden ayrılmaya imkan yoktu. Çok tehlikeli bir şeydi bu. Nöbetçiler hırsız ve kaydutlarla başa çıkamıyorlardı. Hiçbir yoldaş gece yarısından sonra sokağa çıkmaya cesaret edemiyordu. Doktor Milovski ve karısı genç misafirleri bırakıp odalarına çekilmişlerdi. Kolalı önlük giymiş, aksi suratlı hizmetçi komşulardan ödünç aldı, şişeleri getirerek bıraktı. Yatakları köşelere serdiler. Hizmetçi çıkınca baba ışıkları söndürdü. Misafirler çift çift yataklara oturdular. Karanlıkta şöminede yanan son odunların alevleri parlıyordu. Sigaraların ateşi birer kızıl benek gibi duruyordu. Aralarında fısıldaşanlar vardı. Bu arada fısıltıya benzemeyen sesler de duyuluyordu. Fakat partinin bu son ve en heyecanlı saatlerinde meraka kapılmak doğru değildi. Meraka kapılmamak partilerin sözsüz anlaşmalarından biriydi. Kira Andrei'nin kolunu tuttuğunu hissetti. Genç adam galiba odanın balkonu var diye fısıldadı. Hadi çıkıp bakalım. Genç adamın peşinden giden Kira köşede oturanların ateşli ateşli öpüştüklerini fark etti. Vava Viktor'un kollarının arasındaydı galiba. Sarısı çok soğuktu. Sokak bir mahzenden geçen tünele benziyordu. Donmuş su birikintileri kırık cam parçalarını andırmaktaydı. Bir nöbetçi sokak lambasına dayanmış duruyordu. Bir bayrak sokağa doğru sarkmıştı. Adam da bayrakta kımıldamıyordu. Andrei gülümsedi. Çok tuhaf. Danstan hoşlanacağımı sanmıyordum. Buna rağmen dans etmek bana zevk verdi. Andrei, sana çok kızdım. Neden? Yeni elbisemi bu sefer de fark etmedin. Elbisen güzel. Balkonun kapısı gıcırdayarak açıldı. Leo yanlarına geldi. Genç adam dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırmıştı. Kira da devlete mi ait diye sordu. Andrei ağır ağır cevap verdi. Zaman zaman bunun iyi olacağını düşünüyorum. Leo gülümsedi. Daha parti karar vermediğine göre kira devletin malı sayılmaz. Misafir odasını ılık karanlığına döndüler. Leo kirayı çekip yanına oturttu. Genç adam konuşmuyordu. Kira başını onun omzuna dayayarak yatağın üstünde uyuklamaya başladı. Rita omzunu silkeyerek uzaklaştı. Andrei balkon kapısında durmuş sigara içiyordu. Sabah 8'de perdeleri açtılar. Sabunlu suyu andıran donuk beyaz bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Baba misafirlerini kapıya kadar geçirdi. Genç kız ayakta sallanıyordu. Gözlerinin altında koyu gölgeler belirmişti. Siyah bir bukle burnuna doğru düşmüştü. Dudak boyası çenesine bulaşmıştı. Misafirler gruplara ayrılmışlardı. Hep bir arada çıkmayı istiyorlardı. Hava buz gibiydi. Buzlar ayaklarının altında kırılıyordu. Andrei kirayı bir ara kenara çekerek birkaç adım önde Lydia'nın çamurdan atlamasına yardım eden Leo'yu işaret etti. Onu sık sık görüyor musun? Bu soru genç kadına gerçeği anlattı. Demek Andrei durumu öğrenmemişti. Genç adamın sesinin tonu Kira'nın aklını başına getirdi. Gerçeği ona söylemeyecekti. Kapılarına kilit asılmış demir parmaklık dükkanlarda ışıklar yanıyordu. Birçok kapıya da ilanlar asılmıştı. Yoldaş hırsızlar, rica ederiz rahatsız olmayın. İçeride çalınacak bir şey yok. 13. Yazın Petrograd bir fırından farksızdı. Kaldırımların tahtaları kuruyup çatlamıştı. Bu çatlaklar insana kurumuş nehir yataklarını hatırlatıyordu. Duvarlar iyice kızmıştı. Damlar yanık boya kokuyordu. Güneşin beyaz ışığından kamaşan gözler taştan yapılmış bu şehirde boş yere bir ağaç arıyordu. Bir ağaç bulunca da mutsuzca geri dönüyorlardı. Ağaçların kımıldamayan yaprakları tozdan grimsi bir renk almıştı. Saçlar terden alınlara yapışıyordu. Atlar köpük içinde kalmış burun deliklerine konan sinekleri kovuyorlardı. Neva hareketsizdi. Güneş suyun rengini de kırmızıya boyamıştı. Köprülerden geçen insanlar sıcağı daha fazla duyuyorlardı. Kira ve Leo vakit bulabildikleri zaman şehir dışına çıkıyorlardı. Güneş ışıklarının süzüldüğü gölgeli çamlıklarda el ele geziyorlardı. Güneşten kararmış adaleli vücutlara benzeyen ağaçlar yolu gölgeliyor ve gözlerden gizliyorlardı. Hendeklerin yeşil kenarlarında mor kır menekşeleri birer benek gibi duruyordu. İleride sapsarı kumlar görünüyordu. Sular altında kalan bu kumlar kristal gibi parlamaktaydı. Bir seferinde Kira ayakkabılarıyla çorabını çıkardı. Yumuşak topraklar ve çam dikenleri parmaklarının arasına giriyordu. Genç kadın zevkle çam kozalaklarına vurup duruyordu. Leo Kira'nın sandallarını kuru bir dalın ucuna taktı. Genç adam gömleğinin düğmelerini açmış, kollarını da sıkıvırmıştı. Kira'nın çıplak ayakları eski köprünün tahtalarında pek ses çıkarmıyordu. Genç kadın tahtaların geniş çataklarında nehri görebiliyordu. Pırıl pırıl parlayan su gümüş bir rengi bir balığın pullarını hatırlatmaktaydı. Bir arada gezinen küçük kurbağa yavruları siyah virgüllere benziyordu. Birlikte kırda oturdular. Yüksek otlar etraflarına bir duvar çevirmişti sanki. Yemyeşil otların uçları sıcak ve mavi gökyüzüyle birleşir gibiydi. Gökyüzü sanki yonca kokuyordu. Kira yere oturmuştu. Leo da uzanmış ve başını genç kadının kucağına dayamıştı. Genç adam uzun bir otun ucunu ısırıyordu. Bunu tutan eli hareketsizdi. Bu el insana yabancı bir sigaranın reklamını hatırlatıyordu. Kira arada sırada eğilip Leo'yu öpüyordu. Nehrin kenarındaki bir ağaç kökünün yanında oturuyorlardı. Yamaçtaki eğrelti otları palmiyelerden meydana gelmiş bir ormana benziyordu. Bir huş ağacının gövdesi güneşte parlamaktaydı. Ağacın yaprakları bir çağlayanı andırıyordu. Havada hareketsiz duran yeşil damlalar zaman zaman titreyip gümüş ve beyaz renkler alıyor, sonra tekrar yeşile dönüyordu. Kira neşeli ve çevik bir hayvan gibi kalkıp koşmaya başladı. Kayaların, ağaç köklerinin ve eğreltilerin üstünden atlıyordu. Leo onu seyrediyordu. Genç kadının hareketleri sert ve kesikti. Belki zarif değildi ama çok hoştu hareketleri. Kira'nın tavırları bir kadınınki gibi yumuşak ve akıcı değildi. Hareketleri daha ziyade fütürist bir dansör gibi kesik, kesin ve kararlıydı. Leo devrilmiş bir ağaç kütüğüne oturan genç kadına baktı. Kira gözlerini suya dikmişti. Öne doğru eğildiğinden vücuduyla bacaklar arasında da bir dik açı belirmişti. Bu kırık dökük küçük vücut son derece canlıydı. Tıpkı bir şimşeğe benziyordu. Genç adam birdenbire yerinden fırlayarak Kira'nın peşinden koştu. Onu yakalayarak göğsüne bastırdı. Dik açı bozulmuş ve kadının vücudu düz bir çizgi halini almıştı. Nehre doğru sarkan ağaç kütüğü tehlikeyi haber vermek istermiş gibi gıcırdadı. Kira güldü. Kahkahası çok acayipti. Bu kahkaha fazla sevinç doluydu. Onun için buna neşeli bir gülüş denilemezdi. Bu kahkahada meydan okuma, zafer ve kendinden geçiş vardı. Dudakları parlak ve nemliydi Kira'nın. Şehre döndükleri zaman akşamın boğucu havası, afişler, bayraklar ve sokakları kızıla boyayan dört harf onları karşıladı. SSCB. Ülkenin yeni bir ismi ve anayasası vardı artık. Sovyetlerin bütün sendikaları kongrede buna karar vermişlerdi. Bir seferinde Kira ve Leo geceyi şehir dışında geçirmeye karar verdiler. Pansiyoncu kadın, "Tabii," dedi. "Yoldaşlar, tabii. Bu gece için size bir oda verebilirim. Fakat önce Upravdom'dan bir belge getirmelisiniz. Bu belgeden şehrin hangi semtinde yaşadığınız anlaşılacak. Bir de askeri şubeden müsaade isterim. Sonra karnelerinizi de bana vereceksiniz. Buradaki Sovyet merkezine teslim edeceğim bunları. Sonra askeri şubeyi de kaydettireceğim. Böylece geçici misafir olarak kalmanız için bir müsaade alacağım. Bir de vergi ödeyeceksiniz. Ondan sonra pansiyonda bir oda tutabilirsiniz." Kira ile Leo şehre döndüler. Galina Petrovna cesaretle karar vermiş ve bir işe girmişti. Bir okulda işçi çocuklarına dikiş dikmesini öğretiyordu. Tramvayda sarsıla sarsıla kilometrelerce tozlu yolu kat ediyor ve şehri baştan başa geçip fabrika semtine gidiyordu. Yaşlı kadın küçük ve kirli ellerin gömlek ve önlük dikmelerini seyrediyordu. Çocuklar bazen de kızıl bir kumaşın üstüne harfler dikip pankartlar hazırlıyorlardı. Galina Petrovna dikişin öneminden ve Sovyet hükümetinin eğitim alanındaki yapıcı siyasetinin öneminden söz ediyordu. Alexander Dmitrievich günün büyük bir bölümünü uyumakta geçiriyordu. Uyumadığı zamanlarda mutfaktaki ütü masasında pasyans açıyor ve çöplükte bulup Plutark adını taktığı kediyi doyurmaya çalışıyordu. Güç bela kola ve sakarini karıştırarak süte benzeyen bir şey yapıyordu. Kira ve Leo onları ziyarete gelince konuşacak bir şey bulamıyorlardı. Galina Petrovna son derece tiz bir sesle telaşlı telaşlı kitlelerin eğitiminden söz açıyor, kültürlü insanların eğitilmemiş kardeşlerini yetiştirmelerinin kutsal bir görev olduğunu söylüyordu. Lydia ise ruhani şeylerden bahsediyordu. Alexander Dmitrievich ağzını bile açmıyordu. Galina Petrovna evlilikle ilgili şakaları çoktan bırakmıştı. Sadece Lydia, Leo kendisiyle konuşunca şaşırıyor, utanıp kızarıyor ve heyecanlanıyordu. Kira oraya sırf babası yüzünden geliyordu. Genç kadını görünce Alexander Dmitrievich hafifçe gülümsüyor, hayatla arasındaki yoğun bulutlar kalkınca Kira ile karşılaşmaktan memnun kalacağını belirtmeye çalışıyordu. Kira pencerenin içine oturup kaldırımları ıslatan iç sonbahar yağmurunu seyre koyuldu. Camdan baloncuklara benzeyen yağmur damlaları mürekkebe benzeyen su birikintilerine düşerek küçük halkalar çiziyordu. Bir an suyun üstünde büzen baloncuklar küçük volkanlar gibi patlayıp dağılıyordu. Yağmur şehrin kaldırımlarında hafif sesler çıkararak yağmaktaydı. Ağır ağır çalışan bir makinenin sesine benziyordu bu. Bu hafif homurtu arasında bir de su sesi duyuluyordu. Sanki civarda bir musluk açık kalmıştı. Sokakta sadece bir insan vardı. Adam yakasını kaldırmış, ellerini cebine sokmuştu. Kollarını da sıkı sıkı vücuduna yapıştırmış, hızla gidiyordu. Yağan yağmurun ıslattığı damlarla dolu bir bu şehirde hafif hafif sallanan bir gölgeydi sadece. Kira ışığı yakmadı. Leo onu karanlıkta pencerenin yanında buldu. Yanağını onun yanağına dayayarak "Ne var?" diye sordu. Genç kadın usulca cevap verdi. "Hiç. Sadece kış geliyor. Yeni bir yıl başlayacak." Yeni yıl Upravdom'la başladı. Adam elindeki kasketi çekiştirip Leo'nun yüzüne bakmaya çalışarak "Vaziyet böyle yoldaş Kovalenski," dedi. "Mesken yönetmeliği böyle emrediyor. Kanun iki yoldaşa üç oda verilmesine engel. Şehirde çok insan var ve her taraf fazlasıyla kalabalık. Oturacak yer bulunmuyor. Glottel bir oda emriyle beraber bir kiracı yolladı bana. Kendisi proleter, iyi bir insan. Ona sizin odalarınızdan birini vermek zorundayım. Kendisi yemek salonuna yerleşebilir. İki oda da size kalır. Zaten yedi odalı evlerde yaşama devri geçti." Yeni kiracı çekingen, ufak tefek, gözlüklü, yaşlı bir adamdı. Konuşurken kekeliyordu. Bir ayakkabı firmasında muhasebecilik yapmaktaydı. Sabahları erken vakit evden çıkıp akşamları geç dönüyordu. Yemeğini kendi primusunda pişiriyordu. Ziyaretçisi de yoktu. "Adamcağız, sizi rahatsız etmeyeceğim yoldaş Argovunova," demişti. "Ayak altında dolaşmayacağımdan emin olabilirsiniz. Sadece banyo işi var. Ayda bir banyo yapmama müsaade ederseniz çok müteşekkir kalacağım. Diğer ihtiyaçlara gelince, affınızı dileyerek söylüyorum, arka avluda bir tuvalet var. Ziyanı yok. Bir hanımefendiyi rahatsız etmek istemem." Leo ile Kira yemek salonundaki eşyaları çıkarıp geri kalan odalara yerleşmişlerdi. Aradaki duvarı da çivilemişlerdi. Kira, misafir odasında yemek yaparken Leo'ya yatak odasından çıkmamasını söylüyordu. Genç kadın, "Ancak bu şekilde gururumuzu koruyabiliriz," diyordu. Andrei, yaz mevsimi bir parti işi dolayısıyla Volga'nın köylerine geçirmişti. Yeni sömestrin ilk günü Kira ile enstitüde karşılaştılar. Andrei'nin yüzü güneşten daha da esmerleşmişti. Ağzının köşelerindeki çizgiler birer yara izi değildi ama yine de öyle duruyordu. Kira, seni tekrar görünce memnun olacağımı biliyordum. Fakat bu kadar sevineceğimi tahmin etmemiştim. Bu yaz çok yoruldun değil mi Andrei? Mektupların için teşekkür ederim. Onların sayesinde neşelenebildim. Kira, genç adamın sert ifadeli dudaklarına baktı. Sana ne yaptılar Andrei? Kim? Fakat Andrei onun anladığını fark etmişti. Genç kadına bakmadan cevap verdi. Galiba herkes biliyor bunu. O köyler. Geleceğimizi karartan bir leke. Onları fethedemedik. Bizimle değil onlar. Sovyet teşkilatı oraya kızıl bir bayrak çekmiş. Fakat adamlar bizi arkadan bıçaklamak istiyorlar. Saygıyla bizi selamlayıp dediklerimizi dinliyorlar ve bıyık altından gülüyorlar. Buğdaylarını bizden gizleyip ambarlara saklıyorlar. Ve bu ambarlara Lenin'in resimlerini asıyorlar. Yakılan kulüp binasını gazetelerde okumuşsundur. 3 komünist diri diri o binada yandı. Ertesi gün oradaydım. Andrei, onları yakalayacağını umarım. Genç adam dayanamayarak gülümsedi. Nasıl olur Kira? Komünistlere karşı savaşan insanlar için bunu nasıl söyleyebilirsin? Fakat seni öldürebilirlerdi. İşte gördüğün gibi bana bir şey olmadı. Boynumdaki yara izine bakma. Kurşun sıyırıp geçti. Budala, silah kullanmaya pek alışık değilmiş. Onun için iyi nişan alamadı.